Ayrım 10.
Sayfa 111. Yunus, 23 Aralık 1977 Londra. Tobiko'nun doğum günüydü. Toprak ailesinin hayatının raydan çıkmasından aylar evvel 7 yaşındaki Yunus işgalcilerin evinde aşk sancıları çekmekteydi. Tobiko 20 yaşına basmıştı. Tipik bir oğlakım dediğini duydu Yunus. Ama bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğu hakkında fikri yoktu. Kendisi aslandı. Gerçi bu da bir şey ifade etmiyordu. Önemli olan sevdiği kızla aralarındaki yaş farkının artmış olmasıydı. Ona yetişme olasılığı daha da zayıftı şimdi. O yüzden suratını asıp bir kenara oturmuş, plastik bir kaseden patlamış mısır yiyordu. Göz ucuyla işgalcilerin Tobiko'ya hediye verişlerini seyrediyordu. Gümüş hızmalar, çengelli iğneler, örgü bilezikler, zımbalı bir kemer, yırtık file çoraplar, bir çift asker botu, renkli ve çelişkili mesajlar içeren rozetler, kelle oldum, oyum aşka, gerçek olan tek şey nefret, barış, otoriteyi sorgula, içimde kaltak var, zenginler için savaşanlardan değil, onlara karşı savaşanlardan ol, şiddete dur de, sistemi yerle bir et, masum marihuana, kapitalizm artı uyuşturucu eşittir beyin yıkama. Ayrıca üzerinde uluslararası işgalcilerin sembolü olan bir yorgan, Patti Smith'in çıplak ve mahzun göründüğü bir poster, kitaplar, Stephen King'in Medium'u, Bukowski'nin sıradan delilik öyküleri, bir polis kaskı, bir kafede kaskını bir anlığına masada bırakmak gafletine düşen bir polis memurundan araklanmış, tembellik hakkı yazan bir afiş ve üzerinde müzik grubu The Damned'ın fotoğrafı olan siyah bir tişört. Bu arada Yunus tantanadan uzak durmuştu. Çünkü Tobiko'ya armağan veren en son kişi olmak istiyordu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, onunla birkaç dakikalığına da olsa yalnız kalabilmeyi umuyordu. İkincisi, Tobiko'nun aldığı şeyi beğeneceğinden emin değildi. Hele diğerlerinin neler verdiklerini gördükten sonra. Az sonra kaptan üzerinde Yunus'un hayatta gördüğü en dar kot pantolon, en az iki beden küçükmüş gibi duran bir deri ceket ve ayağında motosiklet çizmeleriyle içeri girdi. Tobiko'ya hediye getirmemişti. Onun yerine kızı kendine çekti. Benimki sonra bebek dedi. Yanakları pembeleşirken gözlerinde muzır bir ışıltıyla gülümsedi Tobiko. Yunus'un yüreği burkuldu. O da aynı şeyi yapmayı düşündü bir an. Üzerinde gri okul pantolonu ve annesinin ördüğü mavi süveteriyle yerinden kalkıp ağır ve kararlı bir tavırla Tobiko'ya yaklaşacak, derin ve gizemli bir ses tonuyla konuşacaktı. Benimki sonra bebek. Ne yapardı acaba Tobiko? Kaptana gülümsediği gibi ona da gülümser miydi? Hiç sanmıyordu Yunus. Gergin, bezgin, gözlerini kapattı. Pembe hep ikaz ederdi. Aman oğlum, kızlara dikkat et. Onlar oğlanlar gibi basit değildir. Kukla gibi parmaklarında oynatırlar adamı alimallah diye. Düşündükçe iyice çöktü Yunus. Hey ufaklık, bir nefes ister misin? Yunus gözlerini açınca upuzun rasta saçlı bir delikanlının gelip ayaklarının dibine yatmış olduğunu gördü. Bu saçları görse annesi ne kadar şaşırırdı. Peki ama nasıl yıkıyorlar kafalarını diye sorardı muhakkak ve dehşet içinde eklerdi. Banyo yapıyorlardır değil mi? Delikanlı gözlerini tavanda görünmez bir noktaya dikmiş, elinde tuttuğu yeni yakılmış esrarlı sigarayı Yunus'a uzatıyordu. Kolunda bir dövme vardı. Zenginler savaşınca olan fakirlere olur. Bana mı dedin diye sordu Yunus kibarca. Yanıt vermek yerine kendi kendine konuşur gibi mırıldandı Berike. Sana şu şarkıyı öğrettiler mi okulda? Söylemek istediğini unutmuş gibi cümleyi yarım bırakıp esnedi. Yunus dikkatini adamın elindeki sigaraya çevirdi. Daha önce birilerinin birasından birkaç fırt almışlığı ya da piposundan nefes çekmişliği vardı. Ama uyuşturucudan hep uzak durmuştu. İşgalciler arasında tartışmalı bir konuydu bu. Kara Panter sempatizanları, radikal feministler, Marksistler ve Troçkistler uyuşturucuya şiddetle karşıydı. Hippiler bazı uyuşturucuları esrar seviyor, punklar, nihilistler ve situasyonistler ise ota burun kıvırıp hapları ve kimyasalları tercih ediyordu. Ancak Yunus'un o güne dek uyuşturucuya bulaşmamış olmasının sebebi hiç anlamadığı bu karmaşa değildi. Annesinin gazabından korkmasıydı. Ama madem ki tek bir nefes teklif ediyordu şimdi birileri, reddetmek için bir sebep görmedi. Sigarayı alıp şöyle derin bir nefes çekmesiyle birlikte gözleri yaşardı ve öyle bir öksürüğe tutuldu ki ciğerleri patlayacak gibi oldu. İkinci ve üçüncü nefesler daha kolaydı ama öksürük geçmedi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin diye şarkıya başladı rastalı delikanlı, nihayet hatırlayarak. Yunus kıkırdayıp bir nefes daha çekti. Şimdi hep kelle olduk, ciğerleri doldurduk. Yunus içmeye devam edip kıkırdadı. İkisi o kadar gürültü yaptılar ki sonunda Tobiko ve diğerlerinin dikkatini çektiler. Yüzünde ayıplar bir ifadeyle onlara doğru seyirtti Tobiko. Yapma dedi. Yunus'un elindeki sigarayı alıp kendi dudakları arasında sıkıştırırken, sana böyle şeyler yakışmıyor. Neden herkes gibi olmaya çalışıyorsun? Sen farklısın. Seni özel kılan da bu. Tobiko'nun bakışlarındaki tatlılık ve sesindeki endişe karşısında boğazında bir şeyler düğümlendi Yunus'un. Çıkarıverdi baklayı ağzından. Biliyor musun, ben sana bir hediye aldım. Öyle mi dedi Tobiko yalandan şaşkınlıkla. Nedir peki? Yunus ayağa kalktı. Emir bekleyen bir asker gibi çenesini kaldırıp göğsünü şişirerek Tobiko'ya bir paket uzattı. Altın rengi kutu, altın rengi ambalaj kağıdı ve altın rengi kurdele. Kutunun içinde bir kar küresi vardı. Heybetli bir şatonun önünde birbirlerine sarılmış iki figür duruyordu. Prenses ile canavar. Kurulunca tatlı bir melodi eşliğinde dans etmeye başlıyorlardı. Altında güzel ve çirkin yazıyordu. Aslında Yunus ilk başta içinde öpüşen bir gelin ile damadın bulunduğu bir kar küresi almayı planlamıştı. Ama bildiği kadarıyla Tobiko evliliğe karşıydı. Bu yüzden o da diğer küreyi tercih etmişti. Hem de daha pahalı olduğu halde. Satıcı kadın gülümsemişti. Harika bir seçim, annen için mi? Hayır, kız arkadaşım için demişti gururla. Yunus'un bu kar küresini tercih etmesinin bir nedeni daha vardı. Tobiko bir prensesten farksızdı onun gözünde. Kendisini ise canavara benzetiyordu biraz. Masalın eksik kahramanı. İyi ki doğdun dedi Yunus. Hediyenin naifliği Tobiko'yu hazırlıksız yakalamıştı. Kar küresini yavru bir kuş gibi avuçlarında tutarken memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Ah tatlım, şahane bir şey bu. Yunus'un gözleri parladı. Günün birinde kesin evlenecekti bu kızla. Akşam sevdikleri grupların müziklerini çalıp devasa bir muzlu çikolatalı haşhaşlı doğum günü pastası yediler. Pastanın üstünde üfleyecek mum olmasa da bir dükkandan yürüttükleri pirinç ve bakır fenerler kutlama havası veriyordu. Bu arada Yunus birkaç yudum biradan fazlasını devirmiş, pastadan da epeyce yemişti. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Arkasına yaslanmış, gözlerini duvarlarda gezdirerek kusmamak için elinden geleni yapıyordu. Orada titrek ışıkta daha önce görmediği bir resim ilişti gözüne. Geniş omuzlu, iri burunlu, kır sakallı ve saçları tarak görmemişe benzeyen yaşlı bir adamın resmiydi bu. O gün Tobiko'nun doğum günü olduğu için adamın da onunla bir ilgisi olduğunu varsaydı. Bu senin deden mi diye sordu Tobiko'ya fotoğrafı işaret ederek. Rastalı delikanlı soruyu duydu ve diğerlerine dönüp gülerek seslendi. Hey millet, çocuk Karl Marx'ı dedesi sandı. Bunu bir kahkaha dalgası izledi. O herkesin dedesi dedi birisi neşeyle. Hepimizin büyük babası diye lafa karıştı bir diğeri. Ve dedemiz dünyayı değiştirecek dedi kaptan. Aptalca bir şey söylediğini fark eden Yunus kulaklarına kadar kızardı. Ama geri adım atmadı. Kaptana kafa tutmalıydı. Bu sebepten hemen soruyu yapıştırdı. Bunun için biraz fazla yaşlı değil mi? Yaşlı değil, bilge oldu gelen yanıt. Ama şişman diye ısrar etti Yunus. Bu yeni bir kıkırtıya yol açtıysa da kaptan ciddileşmişti. O adam var ya, senin tarafındaydı. Senin gibilerin hakları için savaştı. Türk müydü diye soruverdi Yunus elinde olmadan. İşgalciler öyle çok güldüler ki içlerinden biri koltuktan düştü. Gözlerinden gelen yaşları silip fazlasını duymak hevesiyle kulak kesildiler. Senin gibiler derken mülksüzleri kastettim diye açıkladı kaptan. O ne demek? Varsıllar hak ettiklerinden daha fazlasını elde edebilsinler diye varlık sahibi olma hakları gasp edilenlere mülksüz denir. Yunus boş boş baktı. Doğada başka hiçbir tür insan kadar kibirli, açgözlü ve bencil değildir diye devam etti kaptan sesini yükselterek. Başka hiçbir cins birbirinin emeğinden kar edinmeye çalışmaz. Kapitalist sistem yoksulların varsıllarca sömürülmesi üzerine kurulmuştur. Siz, ben, küçük dostumuz ve ailesi hepimiz halkız. Soylu ayakta mıyız? Eli yüzü kirli emekçileriz. Soylu ayak takımıyız. Eli yüzü kirli emekçileriz. Annem hep temizlik yapar dedi Yunus. Yine güldüler ama farklıydı bu kez. Kahkahalarında şefkatli bir yan vardı sanki. Biraz da sıkıntılı. Tobiko başına ağrı girmek üzereymiş gibi şakaklarını ovmaya başladı. Oysa kendini haklılığına kaptırmış olan kaptan dinleyicilerinin ruh halindeki değişikliği fark etmemişti. Aç gözlerini evlat. Birileri ceplerini doldurabilmek için senin baban gibileri sömürüyor durmadan. Bu lafa içerleyen Yunus ayağa fırladı. Babamı kimse sömürmüyor. Hiçbirimizin eli yüzü kirli değil. Annem hasta olduğunda komşular bize gelip çorba getirdi. Böyle konuşmasına tek sebep gurur değildi. Söylediklerine yürekten inanıyordu. Ailesini hiç fakir olarak görmemişti. Doğru, annesi zaman zaman bütçeyi denkleştirememekten dert yanıyor ya da yeni bir şey satın alırken zorlanıyordu. Ama evde kimsenin kendilerini muhtaç, yoksun ya da alt sınıf diye nitelediğini duymamıştı. Bu kez kimse gülmedi. Dışarıda gecenin karanlığı artmıştı. O sırada pek de uzak olmayan bir yerde kar küresi içindeki bir figür gibi yalnızlık ve sessizlik örtüsüne bürünmüş halde mutfak penceresinden bakmakta, kaygıyla oğlunu beklemekteydi Pembe. "Hoppala, özür dilerim ufaklık, seni kızdırmak istemedim," dedi kaptan. "Böyle şeyleri anlayamayacak kadar küçüksün daha." İşte bu sözler Yunus'u derinden yaralayan her şeyin özetiydi. Yaşının, Tobiko'nun ulaşılmazlığının, aşkın imkansızlığının bir sandalyeye çöktüğü morali bozulmuştu. "Sen takma onu minnoşum," diye fısıldadı Tobiko kulağına. Sonra ekledi, "Geç oluyor, artık gitmelisin." Zamanın ancak farkına varan Yunus paniğe kapıldı. "Eyvah, anne merak etmiştir, kızacak şimdi." Ancak ayağa kalkmasıyla midesinin bulanması bir oldu. "İyi geceler ona." "Eyvallah birader. Görüşürüz ufaklık, özletme kendini." Yunus babası ve amcasından öğrendiği gibi sağ elini yüreğinin üstüne koyarak değil, işgalcilerin yaptığı gibi işaret parmağı ve orta parmağıyla V işareti yaparak selamladı onları. Attığı ilk adımla birlikte oda dönme dolap gibi dönmeye başladı. Birdenbire ve herkesin gözleri önünde kusuverdi çocuk. Hem de ne yere ne kenara, doğruca sevdiği kızın üzerine. "Yo, hayır," diye inledi gözlerini kapamazdan önce. Tobiko onu artık sevmeyecekti işte. O gece işgalci çılgın gençler Yunus'u evine kadar sırtlarında taşıdılar. Lavanta sokağına vardıklarında zili çalıp topukladılar. Pembe kapıyı açtığında en küçük çocuğunu zil zurna sarhoş ve umutsuzca aşık vaziyette eşikte horul horul uyurken buldu. Dipnot: Jonah, Yunus peygamberin adının İngilizce karşılığı. Cemile, 22 Aralık 1977, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Gecenin sessizliğinde ateşin yanında uyukluyordu Cemile. Boynu yana eğilmişti. Sol eli sandalyeden aşağı sarkmıştı. Sağ elinde ise sımsıkı tuttuğu bir kitap, mektup vardı. Defalarca okuduktan sonra uyuyakalmıştı. Huzursuzdu uykusu. Zebanilerle doluydu. Elmacık kemiklerinin üstünü al basmıştı. Yüzünde incecik bir ter tabakası ışıldıyordu. Rüyasında hem tanıdık gelen hem de dünya üstünde hiçbir yere benzemeyen bir şehirdeydi. Az ötede toplanmış asık suratlı insanlar vardı. Hararetle tartışmaktaydılar. Kulak kabartınca anladı ki onun hakkında konuşuyorlardı. Korkuyla geri çekildi ama biri, Adem'e benzeyen bir adam, onu fark ederek diğerlerine ispiyonladı. Peşine düştüler, var gücüyle koşarak yılan kavi ara sokaklardan ve karanlık meydanlardan geçti Cemile. Ama tez yoruldu, bir çift beton blok gibi ağırlaştı bacakları. Uyanacaktı birazdan. Takipçileri onu bir çıkmaz sokakta kısırdıklarında gücünü toplayıp fırlatacaktı kendini rüyanın dışına soluk soluğa. Fakat şu anda hala oradaydı, kabus şehirde. Bu arada kulübedeki hava ağır ve boğucuydu. Ocaktaki son odun çatırdayarak alev aldı. Sihirli bir değnekten yayılan tozlara benzer altın kıvılcımlar saçtı etrafa. Dışarıda vadide bir kuş öttü. Ayak sesleri duyuldu. Uzak, belirsiz. Cemile farkına varmadı şimdilik. O hala canını kurtarmak için kaçıyordu rüyasında. 31 yaşındaki bir kadından daha yaşlı görünüyordu şu anda. Tahtaya kazınmış gizli bir alfabeyi andıran çizgiler, kırışıklar vardı boynunda. Zaten kendini genç hissetmeyeli yıllar olmuştu. Ani bir hareketle uyandı. Sandalyenin oymalarının izi çıkmıştı yanağına. Sol omzunda o kadar berbat bir ağrı vardı ki oynatmaya cesaret edemedi. Tutulmuş uzuvlarını bir eliyle ovarken diğer eliyle mektubu tutuyordu hala. Bir anne olduğunu unutmuş gibi boş gözlerle baktı kağıda. Ama rüyanın aksine mektup gerçekti. Etrafını saran dağlar kadar somut, bir o kadar kaçınılmazdı. Bir kez daha okumaya başladı. "Bacım, canım, iki gözüm Cemile. Bu ada memlekete ayak bastığımdan beri bir denize hasret kalmışım, bir de sana. Allah biliyor ya, kaç kez dua ettim kavuşalım diye. En çok da bugün istedim, şimdi. Burada olsaydın başımı dizlerine koyardım. Derdim ki, üşüyorum, düşüyorum. Sen de sarılırdın bana, tutardın. Adem koca değil artık. Haftalar var ki eve gelmiyor. Başka bir kadın buldu. Çocukların haberi yok. Her şeyi içime atıyorum. Habire yüreğimde bir dolu birikmiş laf var. Onu suçlamıyorum. Kabahat bende. Adem'le senin yerine benim evlenmem büyük hataydı. Beni hiçbir zaman sevmedi seni sevdiği gibi. Yazık ona da. Pek pişman bir bilsen. Ama cesareti yok. Bazen acıyorum ona, bana, sana, hepimize. Keşke tekrar çocuk olabilseydik senle ben. Dilek çeşmelerinden para çalardık. Şimdi bildiklerimizi bilseydik eskiden başka türlü olurdu değil mi? Hep geçmişten bahsediyor Adem. Biliyor musun bir gün bana ne dedi? Keşke sihirli bir silgim olsa silsem. Açıklamadı ama biliyorum, bizi kastetti. Hiç evlenmemeliydim onunla. Elimde değildi gerçi ama mani olmaya da çalışmadım. Çalıştım desem yalan olur. Köyden çıkmayı öyle çok istiyordum ki hemen kabul ettim. Başka diyarlara gidiş biletimdi. Bana kırgın mısın bacım? İncittim seni. Hediyeyi düşündüğün oluyor mu hiç? Geçen gün rahmetlinin ruhuna helva kavurdum. Burada komşulara dağıttım. Bizim gelenekleri bilmezler ya, şaşırdılar. Ne için olduğunu söylemedim. Bunu o zaman yapmadık, yazık. Hatırladıkça içim yanıyor. Sana da öyle oluyor mu zaman zaman? Seni daima seven kardeşin Pembe. Cemile avuçlarındaki nasırları ovalayarak ayağa kalktı. Cama yaklaşıp kaşlarını çatarak geceye baktı. Bir ses duyduğunu sanmıştı ama kulak verince yanıldığına kanaat getirdi. İç geçirerek geri döndü, çaydanlığı ateşe koyup çay yapmaya girişti. Gökte ne çok yıldız var bu gece demişti Cemile. 1962 senesinde insanın iliklerini donduran bir geceydi. Ona doğru eğilip gözleriyle yüzünü tarayarak bazı aşkların parlak yıldızlara benzediğini söylemişti Adem. Bazı aşklarsa samanyolunu andırırdı. Etraflarında solgun bir hüzme bırakırlardı. Peki bizim aşkımız diye sormuştu Cemile. O da yıldız mı? Bu söz karşısında irkilmişti Adem. Kendisi Cemile'ye onu sevdiğini nasıl itiraf edeceğini düşüne dursun, o söyleyivermişti bile. Ondan daha ataktı, daha cesur. Her şey fazla hızlı gelişiyordu Adem için. Onu şaşkına çeviriyordu. Ama durup zamanın onlara yetişmesini beklemeye vakit yoktu. El ele yürümeye, kaçamak öpücükler tatmaya, birbirlerini tanımaya fırsat yoktu. Kocaman, çifte kuyruklu bir yıldız bizim aşkımız. Bildin mi nedir? Cemile başını sallamıştı, bilmem anlamında. Kuyruklu yıldız demişti Adem gülerek. Duvardaki orağa kapıp saçlarından bir tutam kesivermişti Cemile. Bana mı diye sormuştu Adem şaşkın. Beni hatırlatır, hiç yanından ayırma. Yüzünde sonsuz bir sevgi ve sadakat, bir de Adem'in daha önce de kimse de görmediği bir şey vardı, hayranlık. Taşımama gerek yok, çünkü sen hep benimle olacaksın demişti Adem. Yine de tutamı cebine koymuştu, söylediklerine kendi de inanmazmış gibi. Yıllar sonra Cemile kuyruklu yıldızlar hakkında daha fazla şey öğrenecekti. Anlayacaktı ki hakikaten bir kuyruklu yıldız gibi tutulmamış yeminler ve gerçekleşmemiş hayallerden oluşan bir enkazı peşlerinden sürükleyerek çarpışma anına doğru inanılmaz bir süratle gidivermişlerdi. Cemile çaydanlığı ateşten aldı, bardağa çay koydu. İlk yudumu almadan önce ağzına bir şeker küpü atıp düşünceli düşünceli emmeye başladı. Sonra yazı yazmaya alışık olmayanların yaptığı gibi gereğinden fazla bir kuvvetle sarıldı kaleme. Yarı Türkçe, yarı Kürtçe yazan ikizinin aksine o yalnızca Kürtçe kullandı. Sevgili Pembem, kanım, canım, öbür yarım, bitmeyen hasretim. Sana asla kırgın değilim. Hayatlarımız yalnızca ve yalnızca Allah'ın elinde. Lakin bugünlerde içimde bir sıkıntıyla uyanıyorum. Bir şeyler oluyor ama ne? Artık yatağıma yatamaz oldum. Sandalye tepelerinde uyukluyorum. İşe yaramıyor. Kabuslar görüyorum. Geçecek elbet. Endişeye mahal yok. Cemile kalemi bıraktı. Eli kasılmış, alnı kırışmıştı. Birilerinin yaklaştığını işitti. 3 ya da 4 ziyaretçi diye tahmin etti. Ağır botları altında kırılan dalların çıtırtısını ve vadiden aşağı yuvarlanan çakıl taşlarının seslerini duyabiliyordu. Asker olabilirlerdi, haydut olabilirlerdi, her şey olabilirlerdi. Cemile kapıya baktı, sürgülüydü. Pencerelerdeki kurt yeniği tahta kepenkler kapalıydı. Başörtüsünü örtüp tüfeğini duvardan aldı. Yapabileceği başka bir şey yoktu. Mektubu bitirmek istiyordu. İçindeki kötü hissi Pembe'ye anlatmalı ve onu evliliği konusunda dikkatsiz davranıp bir hata yapmaması konusunda uyarmalıydı. Gerçi Pembe'nin hayatında hiç temkinli davranmadığı olmuş muydu ki? İkizi hep imkansız sorular soran, ağaç köklerinin neden yağmur suyu içebilecek şekilde havada değil de toprakta olduğunu bile sorgulayan o sıska kız büyümüş ama değişmemişti. Kardeşinin yüzünün açık bir kitap gibi oluşu endişelendiriyordu. Cemile'yi en küçük sevinçten en belirsiz evhama kadar hissettiği her şey Pembe'nin yüzüne yansırdı. En basit duyguları bile gizlemekten acizken evliliğiyle ilgili sorunlarını nasıl saklayacaktı herkesten? Dışarıda giderek yaklaştı ayak sesleri. Hafifçe vuruldu kapı, mahcup ama ısrarlı. Cemile derin bir nefes aldı. Çabucak bir dua okudu ve kapıyı açtı. 3 adam vardı eşikte. Kaçakçı oldukları her hallerinden belliydi. Buz parçacıkları yapışmıştı bıyıklarına, saçaklardan aşağı uzanan sarkıtlar gibi. Biri öne çıktı, geniş omuzlu, iri yapılı bir adamdı. Çukura kaçmış gözleri ve altın kaplama bir dişi vardı. Cemile daha önce görmüştü onu, liderleriydi. "Karım," dedi adam kısaca, "bizimle gelesin." "Ne zaman başladı sancılar?" 2 saat belki fazla. Cemile başını sallayarak mantosuyla tüfeğini aldı ve peşlerine düştü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kapısında kurşun delikleri, damında tenekeler olan bir evdeydi Cemile. Yüzü kan ve terle kaplıydı. Ellerinde o güne dek gördüğü en tuhaf bebeği tutmaktaydı. Ya da bir buçuk bebeği. Kız bebeğin göğsüne ve karnına yapışık bir erkek bebek vardı. Anne rahmindeki yolculuklarına ikiz olarak başlamışlardı ama içlerinden biri büyümeye devam ederken diğeri yarı yolda durmuş, adeta dünyadan korkup fikir değiştirmişti. Gelişmesini tamamlayamayan bebek kardeşine yapışıp kalmıştı. "Şehre gitmelisiniz," dedi Cemile. "Ameliyat etmeleri lazım." Kaçakçı gözlerini kaçırdı. Nice sonra sordu. "Alamet midir ki bu?" "Böyle doğumlar nadirdir ama olur. Bazı ikizler birbirinden ayrılamaz. Beş bacaklı bir keçi vardı, uğursuzluk getirdi. Aynen onun gibi, öyle mi?" dedi adam, Cemile'nin söylediklerini duymamışçasına. "O senin evladın uğursuz ne kelime, seveceksin ki büyüyecek," dedi Cemile. Bu sert iklimlerin adamını teskin etmekte zorlanarak. Sabaha karşı yorgun argın kulübesine döndüğünde nihayet yazdığı mektubu bitirdi. "Zor bir doğumdan geldim ikizler. Biri ölü biri diri. Burada olsan sorardın Allah niye müsaade ediyor bunun olmasına. Haksızlık ama ben öyle bakmıyorum. Tamamen ve koşulsuz itikat ediyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Gerisi benim elimde değil. Canım, bacım, geçmişi silemeyiz. Ne sana ne de Adem'e kızgınım. Hiçbir zaman olmadım. Rüzgarın esmesine mani olabilir misin? Kar beyaz yağmasın diye bilir misin? Tabiat karşısında zerre kuvvetimiz olmadığını idrak ediyoruz ama kaderi değiştiremeyeceğimizi kabullenmiyoruz nedense. Aynı şey halbuki. Rab bizi farklı yollara gönderdiyse mutlaka bir sebebi vardır. Senin yaşamın orada, benimki burada. Kabullendim ama doğrusu evliliğin kaygılandırıyor beni. Yürütmek için çaba göstersen, çocuklarının, yuvanın selameti için. Bir de hediyeden bahsetmişsin. Ne tuhaf. Ben de son zamanlarda onu düşünür oldum. Seni hep seven kardeşin Cemile. Ayrım sonu, sayfa 124.